Ayrım 19.
Sonra Topal, Doğan'ımın sattırdığı elmasın parasına tamah etti, defoldu gitti. Ama uzağa değil, her yıl mezarlığa giderken yokuştaki evini gösterirler. Cüce niye kaldı diye de hep merak ederim. Utandığı için diyorlar, insan içine çıkmaktan korktuğu için. Beni ev ve mutfak işinden de kurtardı. Ama tiksindirdi de Cüce. Doğan'ım gittikten sonra Selahattin'le Cüce'yi bazen bir köşede baş başa yakalar iştirdim. Anlat oğlum derdi Selahattin. Köydeki hayat nasıldı? Çok mu sıkıntı çektiniz? Sana da namaz kıldırdılar mı? Söyle bana. Allah'a inanıyor musun? Anlat. Annen nasıl öldü? Ne iyi kadındı. Milletimin güzelliği vardı onda. Ama ne yazık ki benim bu ansiklopediyi bitirmem gerekiyordu. Cüce susardı. Ben de daha fazlasına katlanamaz odama kaçar unutmaya çalışırdım. Ama tiksine tiksine hatırlardım. Ne iyi kadındı. Milletimin güzelliği vardı. Ne iyi kadındı. Ne iyi kadındı. Hayır, yalnızca günahkar bir kadındı Selahattin. Bir hizmetçi. Kan davası yüzünden kocasıyla bunlar köyden kaçıp Gebze'ye gelmişler. Sonra askere gidince kocasının onu bıraktığı buralı balıkçıda sandalı devrilip boğulunca ben bunu İskele yıkıntısının orada kaç kere görmüştüm. Zavallı, sümüklü, sefil, kim bilir neyle geçiniyor. O sırada ondan önceki geredeli aşçı Selahattin'e küstahlık edip siz Allah'a inanmıyorsunuz ama biz size gösteririz filan dediği için o zaman Selahattin onu yolladı ve bu iğrenç sümüklüyü eve aldı. Ne yapalım? Adam yok Fatma, ben karışmam demiştim ben ve o ev işlerini çok çabuk öğrenip ilk yaprak dolmasını sardığında Selahattin ne yetenekli kadın değil mi Fatma demişti ve ben daha o zaman anladım olacakları ve hemen tiksindim ve düşündüm. Ne tuhaf, annem beni bu dünyaya başkalarının suçuna ve günahına tanık olup iğreneyim diye getirmiş olmalı diye düşündüm. İğrendim evet, soğuk kış gecelerinde ağzının rakı kuyusundan çirkin kokular tüterken Selahattin beni uyudu sanır önce merdivenleri sessizce iner. Sonra Cüce'nin bugün oturduğu odada annesi olacak kadın onu beklerken ''Ya Rabbi ne aşağılık şey!'' sessizce yürürdü ve görür iğrenirdim. Sonra onunla daha rahat ve ansiklopedisinde sık sık kullandığı kelimenin dediği gibi belki daha hür ve serbest eğlenebilmek için şimdiki kümesin oraya o kulübeye yaptığını görür iğrenirdim. Sarhoş sarhoş çalışma odasından çıkıp gece yarısı oraya gittiği zaman ben odamda elimde örgüm ve şişlerim kıpırdamadan oturur orada ne yaptıklarını düşünürdüm. O sefil kadına bana yaptıramadığı şeyleri yaptırıyordur diye düşünürdüm. Günaha iyice batırmak için onu önce içki veriyordur sonra Allah'ın olmadığını söyletiyordur. Öteki yok diyordur şeytanı mutlu etmek için. Yok yok ben günahtan korkmam yok Allah yok. Tövbe Fatma düşünme. Bazen kıpırdamadan çıkar. Arka odaya gidip kulübenin günahkar ve soluk ışıklarına bakarken düşünür mırıldanırdım. Oradalar, işte orada, şimdi belki de piçlerini öpüyordur şimdi. Allah'ın nerede olmadığını anlatıyordur şimdi. Belki gülüşüyorlardır ve belki de düşünme Fatma, düşünme. Sonra yaptığından utanarak odama döner, Doğan'ımın yeleği için şişimi ve örgümü elime alıp beklerdim ve çok beklemem de gerekmezdi. Bir saat sonra Selahattin'in kulübeden çıktığını duyardım. Az sonra da artık sessiz bile olmaya üşenen tıkırtısı merdivenleri sallanarak çıkarken ben odamın kapısını bir parmakçık aralar, o küçük aralıktan çalışma odasına girene kadar şeytanı merak, korku ve tiksintiyle izlerdim. Merdivenleri sallanarak çıkarken bir keresinde bir an durmuştu. O zaman kapının aralığına, gözlerimin içine baktığını görüp korkmuş, kapıyı örtüp usulca odama sığınmak istemiştim ama geç kalmıştım çünkü Selahattin bağırmaya başlamıştı. Oradan burnunu çıkarıp ne bakıyorsun öyle korkak yaratık? Kapı aralıklarından beni her gece ne diye seyrediyorsun? Nereye gittiğimi ne yaptığımı bilmiyor musun sanki? Kapıyı kapayıp kaçmak istiyordum ama kulpunu bırakamıyordum. Bıraksam günaha ortak olacakmış gibi. Sonra daha da bağırmıştı. Hiçbir şeyden utanmıyorum ben Fatma. Hiçbir şeyden. Senin kafanı örümcek gibi saran o zavallı korkular ve inanç bana vız geliyor. Doğunun bütün budalalıklarının ve suçun ve günahın ötesindeyim ben Fatma. Anlıyor musun? Boş yere seyrediyorsun beni. Senin suçlamak ve tiksinmek zevki aldığın şeylerle ben gurur duyuyorum. Sonra sallanarak birkaç basamak daha çıkmış ve hala bir parmak aralık tuttuğum kapıma doğru bağırmıştı. O kadınla da övünüyorum. Bana doğurduğu çocuklarıyla da. Çalışkan o kadın, dürüst, namuslu, açık sözlü ve güzel. Senin gibi yalnızca suçtan ve cezadan korkarak yaşamıyor. Çünkü senin gibi çatal bıçak tutmayı ve kibarlık taslamayı öğrenmemiş. Bak ne diyeceğim şimdi. İyi dinle beni. Sesi artık azarlayıcı değil kandırıcıydı ve aramızda alışkanlıkla kulpunu tuttuğum bir kapı vardı ve dinliyordum. Utanacak, tiksinecek, suçlayacak hiçbir şey yok burada Fatma. Özgürüz. Başkalarıdır özgürlüğümüzü kısıtlayan. Burada bizden başka kimse yok Fatma. Sen de biliyorsun ki ıssız bir adada yaşar gibiyiz. Robinson gibi. Toplum denen lanet şeyi İstanbul'da bıraktık. Oraya ancak ansiklopedimle bütün doğuyu alt üst edebileceğim gün döneceğiz. Dinle şimdi. Özgürlüğümüzün tadını çıkartarak, suçtan ve günahtan ve utançtan arınarak yaşamak varken, niye her şeyi hastalıklı tiryakiler gibi sarıldığın o saçma inançların ve ahlakın zehriyle berbat ediyorsun? Eğer özgürlüğü değil, mutsuzluğu istiyorsan, bu en sonunda senin bilebileceğin bir şeydir. Ama senin yüzünden başkalarının mutsuz olması doğru mu? Senin saçma ahlak inançların yüzünden başkalarının acı çekmesi yerinde mi? Bak dinle ne diyeceğim şimdi. O kulübeden geliyorum. Saklamaya ne gerek var? Biliyorsun, hizmetçi kadının, çocuklarımın, Recep ile İsmail'in oradan geliyorum. Gebze'den onlara bir soba aldıydım. Fayda etmemiş. Orada onlar soğuktan donuyorlar Fatma. Senin saçma inançların yüzünden onların orada tir tir titremelerine gönlüm razı değil artık. Beni dinliyor musun? Anlamış ve korkmuştum. Kapıyı yumruklayarak ve ağlamaklı yalvararak söylediklerini daha da dinledim ve sustum. Az sonra inleye inleye odasına geldiğini işittim ve biraz sonra da o derin, huzurlu, sarhoş horultusunu duyunca şaşırdım. Sabaha kadar da düşündüm. Kar yağıyordu, pencereden bakıyordum. Düşündüğüm ve anladığım şeyi de sabah kahvaltıda bana söyledi. Kahvaltımızı ediyorduk ve o kadın hizmet ediyordu. Sonra tıpkı şimdi Cüce'nin yaptığı gibi, sanki hizmetten sıkılıp bıkmış ve mutfağa inmişti ki Selahattin sen onlara piç diyorsun ama onlar da insan diye fısıldadı. Sanki bir sır veriyormuş ve bir şey rica ediyormuş gibi inanılmayacak kadar hafif ve nazik bir sesle konuşuyordu. Zavallı çocuklar o kulübede üşüyorlar. Daha biri 2, öteki 3 yaşında. Onları anneleriyle birlikte bu eve yerleştirmeye karar verdim Fatma. Küçük odaya artık sığmazlar. Şu yan odaya yerleştireceğim onları. Unutma ki onlar sonunda benim evlatlarımdır. Artık saçma inançlarınla buna karşı çıkma. Ben susuyordum ve düşünüyordum. Öğleyin yemeğe indiğinde de bu sefer yüksek sesle söyledi ve ekledi. O yer yataklarında yatmalarına, battaniye zannettikleri paçavralara sarılmalarına da gönlüm razı değil artık. Yarın Gebze'ye aylık alışveriş için gidince, demek yarın Gebze'ye gidiyor diye düşünmüştüm ben. Öğleden sonra da şöyle düşündüm. Belki akşam yemeğinde de bundan sonra aynı sofrada oturacağımızı da söyler. Çünkü hepimizin eşit olduğunu söylemiyor mu? Ama söylemedi. Rakısını içti, sabah Gebze'ye gideceğini söyledi ve çekinmeden çıktı gitti. Hemen yukarı çıktım ve arka odaya koşup arkasından baktım. Ay ışığında parlayan karın üzerinde sallanarak kulübenin günahkar ışığına yürü şeytan. Yürü, yarın görürsün. Dönene kadar ay ışığında karlı bahçeyi seyretmiştim. Bir gözüm de soluk çirkin lambadaydı. Dönerken bu sefer odama girdi ve yüzüme söyledi. 2 yıldan beri seni boşamak için artık bir mahkeme gerektiği için ve 2 yıldır üstüne artık istesen de kadın alamadığım için boş yere böbürlenme. Aramızda evlilik denilen o gülünç anlaşmadan başka bir şey kalmadı Fatma. Üstelik o anlaşmayı yaptığımız zamanın şartlarına göre ben seni istediğim zaman 2 kelimeyle boşayabilir ya da üstüne bir başkasını alabilirdim. Ama buna zamanında gerek duymadım. Anlıyor musun? Daha da anlattı ve dinledim. Sonra sabah Gebze'ye gideceğini söyleyip sallanarak gitti, sızdı. Karlı bahçeye bakıp düşündüm ben. Bütün gece düşündüm. Ama yeter Fatma, düşünme artık. Yorganımın içinde terlemişim. Aklıma geldi. Cüce anlatıyor mudur? Çocuklar diyordur. Babaanneniz elindeki o bastonla bizi, korktum, düşünmek istemedim, uyumak istemedim ama plajın cumartesi uğultusunu işitirken uyuyamam ki ben. Yorganı alnıma çektim, gene işitiyorum ve şimdi anladım diye düşünüyorum. Şimdi anladım. Ne güzelmiş o kimsesiz kış geceleri. Gecenin sessizliği benimken her şey kas katı kesilmiş. Durgun uzanırken ben kulağımı yastığın yumuşak karanlığına dayamışım. Dünyanın o derin kimsesiz sessizliğini düşünüyorum. Toprağın içinden ve zamanın dışından geliyormuş gibi ağır ağır kendini yastığımın altından bana duyururken dünya. Selahattin ertesi gün Gebze'ye gitmişti. Kıyamet günü ne kadar uzaktaydı o zaman. Evde tek başımaydım. Ne kadar uzaktaydı mezarında çürümeyen ölüler. Düşündüğüm gibi bastonumu aldım, merdivenlere inip karlı bahçeye çıktım. Ne kadar uzakta kaynayan cehennem kazanları, işkence acıları. Eriyen karda ayak izlerimi bırakarak şeytanın kulübe dediği günah yuvasına ben hızlı hızlı yürüdüm. Ne kadar uzakta yarasalar, çıngıraklı yılanlar, cesetler. Kulübeye vardım, kapısını çaldım. Biraz bekledim. Sefil, basit kadın, aptal hizmetçi. Hemen açtı. Fare leşleri, baykuşlar, cinler. Onu itip içeri girdim. Demek piçlerim bunlar. Elimi tutmaya kalktı. Lağım boruları, hamam böcekleri, ölüm korkuları. Yapmayın hanımefendi, yapmayın, çocukların ne günahı var? Habeş köleler, zenciler, paslanmış demirler. Çocuklara vuracağınıza bana vurun hanımefendi. Ne günahı var onların? Aman Allah'ım, kaçın çocuklar, kaçın. Kaçamadılar. Çürükler, leşler, piçler. Kaçamadılar. Ve vurdum onlara. Ve o sırada bir de bana el kaldırıyorsun ha? Annelerine de vurdum. Ve o da bana vurmaya kalkışında daha çok vurdum. Ve sonunda tabii ki Selahattin, senin çalışkan, güçlü, kuvvetli kadın dediğin o yıkıldı, ben değil. O zaman 5 yıldır bahçenin ucunda dikilen ve kulübe dediğin o iğrenç günah yuvasının içini ağlayan piçlerin sesini dinleye dinleye seyrettim. Tahta kaşıklar, teneke bıçaklar, annemin tabak takımlarının kırık ve çatlakları ve bak Fatma, kayıp sandığın sağlamları da buradaymış ve masa diye kullanılan sandıklar, paçavralar, yırtık kumaşlar, soba boruları, yer yatakları, pencerelerin kapıların adlarına sıkıştırılmış gazete parçaları. Aman Allah'ım ne iğrenç, lekeli çirkin çaputlar, kağıt yığınları, yanmış kibritler, paslı, kırık bir maşa, teneke kutular içinde odun parçaları, devrilmiş eski sandalyeler, mandallar, boş rakı ve şarap şişeleri, yerlerde cam kırıkları, ya Rabbi, kan da ve hala ağlayan piçler, ben iğrendim ve Selahattin o akşam gelince önce biraz ağladı ve 10 gün sonra onları o uzak köye aldı götürdü. Peki Fatma diyordu, senin dediğin olsun ama bu yaptığın insanlık değil, küçüğün bacağını kırmışsın, büyüğün nesi var anlayamadım, her yeri mosmor, şok geçirmiş olmalı. Bütün bunlara ansiklopedim içim katlanıyor ve onları o uzak köye yolluyorum. Çocukları evlat edinmeye razı olan bir zavallı ihtiyar adamcağız da buldum. Ona epey para verdiğim için Yahudi'yi yakın zamanda gene çağırmak zorundayım. Eh ne yapalım, günahlarımızın kefareti için. Peki peki gene başlama. Sen günahsızsın. Yalnızca benim günahım için. Ama bundan sonra niye bu kadar içtiğimi de sormazsın artık. Beni rahat bırakırsın. Boş kalan mutfakta sen çalışırsın. Şimdi ben yukarı çıkıp çalışacağım. Sen de cinlerimi başıma çıkarmadan defol git başımdan. Odana kapan. Soğuk yatağına gir. Bütün gece öyle kukumav kuşu gibi tavana bakarak uyuyamadan yat dur. Hala yatıyorum ve uyuyamıyorum. Geceyi bekliyorum. Yataklarınıza serilip hepiniz uyuduğunuz için kimsenin kirletmeye gücünün yetmeyeceği gece gelse. O zaman tek başıma kalınca dokunurum ben. Koklarım, tadına bakarım. Duyarım o zaman. Düşünürüm. Suyu, sürahiyi, anahtarları, mendili, şeftaliyi, kolonyayı, tabağı, masayı, saati. Orada hepsi artık benim için dururlar. Benim kendim gibi boşlukta, çevremde rahat ve anlaşılır durur. Tıkırdar, çıtırdar, gece sessizliğinde. Sanki benimle birlikte esneyerek suçtan, günahtan ve kirden arınırlardı. O zaman zaman da zaman olurdu ve onlar bana daha yakın ve ben de kendime daha yakın olurdum o zaman. 24. Tuhaf ve meraklı şeyler görürken birden uyandım ve gördüklerimin rüya olduğunu anlayınca kederlendim. Bana Faruk, Faruk diye seslenerek başımın çevresinde dönen pelerinli bir ihtiyar görüyordum rüyamda. Galiba tarihin sırrını söyleyecekti bana. Ama söylemeden önce biraz eziyet ediyordu. Her şeyin bir bedeli olması gerektiğine nedense inanan ben, eziyete bilgi için katlanıyor, tuhaf bir utanç duyuyor, biraz daha dişimi sıkayım da şunu öğreneyim diyordum ki, utanç birden dayanılmayacak gibi oldu ve ter içinde uyandım. Plajın uğultusunu duyuyorum şimdi. Bahçe kapısının oradan gelen araba ve motor seslerini. Uzun öğlen uykusu da fayda etmedi. Dün bütün gece içtiğim için hala uykuluyum. Baktım saat 4:15 varmış. Daha içki vakti de değil ama kalktım. Odadan çıktım. Ev sessiz. Merdivenleri indim, mutfağa gittim. El alışkanlığıyla buzdolabının kulpunu tutarken aynı beklentiyi duydum. Yeni bir şey, bir heyecan, beklenmedik bir serüven. Öyle bir şey olsa da hayatımda şu arşivi, hikayeleri ve tarihi unutabilsem. Buzdolabını açtım, bir kuyumcu vitrine bakar gibi pırıltıya baktım. Kaseler, şişeler, renkler, domatesler, yumurtalar, kirazlar oyalayın beni. Ama şöyle der gibiydiler. Yok, sen artık bizlerle de oyalanamazsın. Dünyadan el etek çekmenin ve çekiyormuş gibi yapmanın zevkiyle oyalanırsın sen. Sonra bütün bu zevk ve acıyı içkiyle tamamlar, kendini koyuverirsin. Rakı şişesi yaralanmış, bakkala gidip yenisini alsam. Buzdolabını kapadım ve birden şöyle düşündüm. Ben de onlar gibi, dedem gibi, babam gibi yapsam. Her şeyi bırakıp buraya kapansam. Her gün Gebze'ye gidip gelsem, tarih denen şeyle ilgili başı ve sonu olmayan milyonlarca kelimelik yazı için masaya otursam. Dünyaya adam etmek için değil, yalnızca ne olduğunu söylemek için yapsam bunları. Serin rüzgarlar hızlanmış, baktım bulutlar da yaklaşmış. Sıkı bir lodos geliyor. Kapalı pancurlarına bakarken Recep'in odasında nasıl uyuduğunu düşündüm. Nilgün tavuk kümesinin orada oturmuş okuyor, sandaletlerini çıkarmış, çıplak ayaklarını toprağın üzerine basmış. Bahçede aylak aylak yürüdüm biraz. Amaçsız bir çocuk gibi kuyuyla, tulumbağayla oynadım. Gençliğimi düşündüm, çocukluğumu da. Biraz sonra gene karımı düşünmeye başlayınca bari bir şey yiyeyim dedim, içeri girdim. Ama mutfağa gireceğime merdivenleri çıktım, odama döndüm ve pencereden boş boş bakarken acaba düşündüklerim ardından gidilmeye, yaşamaya değer mi diye mırıldandım. Ardından gidilecek hiçbir şey düşünebiliyor muyum? Daha fazla düşünmemek için kendimi yatağa atıp Evliya Çelebi'yi açıp gelişigüzel okumaya başladım. Bir Batı Anadolu gezisini anlatıyordu. Akhisar'ı, Marmara kasabasını, sonra bir küçük köyü ve kasabanın ılıcalarını. Ilıcaların suyu insana yağ gibi cila verirmiş. 40 gün içilirse cüzdanlıya da iyi gelirmiş. Sonra bir havuzu nasıl onartıp temizletip keyifle içine girdiğini okudum. Bu havuz sefasını bir daha okudum ve evliyanın suç ve günah tanımayan keyfine imrendim. Kendimi onun yerine koymak istedim. Sonra havuzun bir sütununa onarım tarihinde düşmüş. Sonra da Geliz'i atla geçip gitmiş. Bütün bunları hiçbir şeyden çekinmeyen, güvenli, huzurlu bir dengeyle davuluna vuran mehtercinin sakınmasız neşesiyle yazmıştı. Kitabı kapayıp nasıl böyle yapabildiğini, yaptığıyla yazdığını nasıl böyle çakıştırabildiğini, kendini bir başkasını görür gibi nasıl dışarıdan görebildiğini düşündüm. Aynı şeyi ben de yapıp söz gelimi bir arkadaşıma mektupla anlatmaya kalksaydım ne bu kadar yalın olabilirdim ne de bu kadar neşeli. İşin içine kendimi sokardım. Karışık ve suçlu aklım olguların çıplaklığını örterdi. Yaptığım ile niyetim, olan ile yargılarım birbirine karışır, nesnelerle evliyanın kurduğu o dolaysız ve gerçek ilişkiyi bir türlü kuramadan burnumu yüzeylere sürte sürte acı çekerdim. Açıp bir daha okudum. Turgutlu şehrini, Nif şehrini ve Ulucaklı'yı ve buradaki bir başka alemi. Çadırımızı bir ağabey hayat kenarında kurup yayla çobanlarından bir semiz kuzu alıp bir bak biber ve kebap edip yedik. İşte zevk ve keyif de dış dünya kadar yalındı. Dünyada var olan ve huzurla olsa olsa bazen coşku, bazen neşeli bir hüzünle tasvir edilecek ve yaşanılacak bir yerdi. Eleştirilecek ve değiştirme ve ele geçirme tutkusuyla içinde kızışarak öfkelenecek bir yer değil. Sonra birden evliyanın okuyucusunu kandırmak için hile yaptığını düşündüm. Belki o da benim gibi biriydi. ama yalnızca iyi yazmayı biliyordu, iyi yalan kıvırmayı. Belki o da ağaçları ve kuşları, evleri ve duvarları benim gördüğüm gibi görüyor da yalnızca bir yazı hüneriyle beni aldatıyordu. Ama kendimi inandıramadım. Biraz daha okuduktan sonra bunun bir hüner değil, bir bilinç olduğuna karar verdim. Evliyanın dünyayı, ağaçları, evleri, insanları gören bilinci bizimkinden bambaşkaydı. Birden bu nasıl oluyor? Evliyanın bilinci nasıl öyle kurulmuş diye meraklandım. Çok içip iyice dertlendikten sonra karımı düşününce bazen bir türlü uyanıp kurtulamadığım bir rüyadan birilerine umutsuzlukla seslenirim. Aynı çaresizlikle seslenir gibi düşündüm. Ben de onun gibi olamaz mıyım? Düşüncemin, beynimin yapısını onunkine benzetemez miyim? Onun gibi ben de dünyayı olduğu yalınlıkla baştan sona tasvir işine girişemez miyim? Kitabı kapayıp kenara fırlattım. Bunu yapabilirsin. Hiç olmazsa hayatını inançla bu işe vermeye çalışabilirsin diyerek kendimi coşturdum. Onun gibi dünyayı ve tarihi karşıma ilk çıkıverdiği yerden tasvire başlarım. Manisa'nın kimin, kaç akçelik hastası olduğunu, kaç zehameti, kaç tımarı, kaç askeri olduğunu, onun yazdığı gibi ben de olguları sıralarım. Bu olgular zaten arşivde beni bekliyorlar. Evliyanın tarihi yapılardan, törelerden, alışkanlıklardan söz ettiği rahatlıkla ben de o belgeleri kağıda geçiririm. Onlar hakkında konuşurken ben de onun gibi sözümün içine kendi yargımı hiç sokmam. Sonra da onun bir caminin kiremitiyle ya da kurşunla örtülü olduğunu yazıvermesi gibi ben de bir olgunun ayrıntısını şöyle ya da böyle olduğunu ekleyiveririm. Böylece benim tarihim de evliyanın seyahatnamesi gibi olguların sonsuz bir tasvirinden başka bir şey olmaz. Bunu bildiğim için ben de onun gibi arada bir durur, dünyada başka şeyler de olduğunu hatırlayarak bir kağıdın üstüne hikaye diye yazar, olgularımın insan tutkuları ve heyecanları için düzenlenmiş o tatlı, eğlendirici kurgulardan da arınmış olduğunu böylece okuyana sezdiririm. Evliya Çelebi'nin 6000 yaprağından çok daha ağır çekecek olan benim sayfalarımı bir gün birisi okursa, kafamdaki tarihin bulutsu kitlesini orada olduğu gibi görür. Kağıdın üstünde hepsi evliyanın yazdıkları gibi, doğal şeyler gibi, bir ağaç, bir kuş, bir taş parçası gibi durur. Okuyana da arkasında aynı doğallıkla bir olgunun yattığını duyuruverir. Böylece beynimin kıvrımları içinde gezindiğini düşündüğüm tarihin o tuhaf kurtları oradan dökülmüş, ben de artık onlardan kurtulmuş olurum. O kurtuluş gününde de belki ben gider, artık denize girerim. Denizden alacağım keyif de evliyanın havuzdan aldığı keyifle eş değer olur, diyordum ki birden irkildim. Bir araba kornasını küstahça öttürüyor. Düşleri bölen, anıları silen, iğrenç, cırlak, çağdaş gürültü sinirlerimi bir anda bozuverdi. Yataktan hızla kalktım. Aceleyle merdivenlere inip bahçeye çıktım. Rüzgar hızlanmış, bulutlar yaklaşmış. Yağmur geliyor. Sigaramı yaktım, bahçeye geçtim. Sokağa çıktım, yürüyorum. Evet, gösterin bana. Şimdi ne göstereceksiniz? Ey duvarlar, pencereler, arabalar, balkonlar, balkon içinde hayatlar, naylon toplar, takunyalar, plastik simitler, tokyolar, şişeler, kremler, kutular, gömlekler, havlular, çantalar, bacaklar, etekler, kadınlar, erkekler, çocuklar, böcekler, gösterin. Gösterin bana durgun ölü yüzlerinizi. Gösterin yanık omuzlarınızı, anaç göğüslerinizi, güvensiz ince kollarınızı, beceriksiz bakışlarınızı. Gösterin, gösterin bana bütün renkleri, yüzeyleri. Çünkü burnumu sürte sürte o yüzeylere ben de kendimi unutmak istiyorum. Uçmak istiyorum. Neon lambalara, plexiglas reklamlara, siyasal sloganlara, televizyonlara, duvarlara, mıhlanmış çıplak kadınlara, bakkal köşelerine, gazete resimlerine, bayağı afişlere, bakışlarımı vura vura kendimi unutmak istiyorum. Haydi gösterin bana, gösterin. Yeter, Mendire'ye kadar yürümüşüm.